arkadaşlar henüz programın kıymetli takip edicileri. Bu haftaki programımıza yine 16. sözle ilgili sorularımızla devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Birinci şuada olan konuyla devam ediyorduk. Nurani olanların aynelerini nasıl anlamalıyız? Bununla ilgili örnekler verebilir misiniz? Ruhaniyete havanın, eserin ve alemi misalin bazı mevcudatının ayna olması ne demektir?
Yani cismaniyata değil mi? Can falan,
hava su
aynı olduğu gibi ruhaniyata da diyor. Hava diyor değil mi?
Eser ve alem misalin.
Alem misalin bazı mevcudatı.
Evet.
Aynı oluyor. Şimdi ruhaniyet deyince tabii üç grup daha önce de söylemiştik, akla geliyor demiştik. Bunların büyük çoğunluğu melekler yani.
Evet.
Yani meleklere bunlar aynı oluyor diye anlayalım. Diğer ruhaniyete de olur. Yani ruhaniyet melekler demiştik en fazla. Sonra vefat edenlerin ruhları, bir de cinler demiştik. Ruhaniyet bu üç gruba ayrılıyor. Ruhaniyete bu üç grup giriyor. Şimdi bunları nasıl aynı oluyor dersek, şimdi meleklerle hava nasıl aynı olur onu bilemeyiz. Ama mesela havanın sesi aynı olduğunu görüyoruz değil mi?
Evet.
Bir kelime havada milyonlarca kelime oluyor Hüve Nüktesi'nde işlendiği gibi. Şimdi hava sesi aynı olunca melekler sesten çok daha latif. Değil mi? Ona niye aynı olmasın?
Evet.
Ama keyfiyetini bilemeyiz yani, mahiyetini. Ama olabilir yani, olabilirlik noktasında. Hava bize güzel bir örnek oluyor. Sonra bir başka örnek, sadık rüyalar. Mesela sadık rüyada evliyadan bizzat diyelim birisine sadık bir rüyada bazı derse verebiliyor. Yani çok olmuş bir yani büyük zatlardan ders alan rüya aleminde
evet.
Zatlar olmuş. Şimdi o zaman rüya da bir ayna oluyor. O aynada o zatın ruhu sanki temsil etmiş oluyor. Yani görünmüş oluyor ve orada ona ders veriyor mesela. Haluk Üstad buyuruyor ki rüya diyor misalin zıddı diyor. Zıllı diyor. Gölgesi yani. Misal dedi alem misal. Yani rüya alem misale bir örnek oluyor ama gölge makamında bir örnek. Yani ondan çok aşağı bir derecede ama ona bir örnek olabilir diye Üstad. Zır kelimesi onu ifade ediyor. Gölge demek o. Şimdi rüya aleminde bu olunca hani evliyanın ruhları rüya aleminde başkalarına görününce orada değil mi? O ruhlar ona aynı olunca, rüya ruhlara aynı olunca rüyadan çok daha ileri olan alem misal niye ruhlara aynı olmasın?
Evet.
Değil mi? Yani bu şekilde ancak mantıken işin olabilirliğini konuşabiliriz. Mahiyetini konuşamayız. Nasıl oluyor onu bilemeyiz tabii.
Evet.
Yani esir aynı şekilde öyle, hava öyle, alem misal öyle. Bunlar ruhaniyete aynı olabilir.
Evet.
Nitekim bu bir iki örnek görmüş olduk. Evet.
Mesnede diyor ya, yani ruhanilere devalandan, cinlilere cevalandan, meleklere seyrandan mani bir şey yok yani.
O bu kainatta.
Evet.
O diğer darlığı yok manasına.
Evet.
Oradaki izah o manada.
Evet. Evet. Ayrıca paragrafta zikredilen meraya-i nazife ve menazil-i latifelerden maksat nedir?
İşte bu anlatılan şeyler. Alemi misal, alemi esir. Bunlar da ruhaniler temsil ederler dedik ya, gezerler dedik,
evet.
Görünürler. O aynelerin latif olduğunu ifade ediyor. Yani kesif değil, maddi değil. Bir de nazif olduğunu, temiz olduğunu ifade ediyor. Zaten Üstad vesveseyle ilgili bahisleri de söylüyor ya, işte aynada yılan sureti ısırmaz diyor, değil mi?
Evet.
Buradan aksi telbis etmez diyor.
Evet.
Yani bu dünyada bile ayna aynaya bu şeyler intikal etmiyor yani. Kötü şeyler, pis şeyler intikal etmiyor değil mi?
Evet.
Böyle olunca şimdi aynaya intikal etmeyince alem misal hiç intikal etmez.
Evet.
Değil mi? Alem misal bu dünyadaki bütün alemlerin, bütün hatta hadiselerin hatta tam mahiyetini fazla bilemiyoruz. Yani düşüncelerin bile temsil ettiği bir alem.
Evet.
Yani buna şuradan bakıyoruz yani kesin bilmemekle birlikte. Hani malum sahabeden birisi rüyasında süt görüyor da peygamberimize naklediyor. O da ilim diye şey yapıyor, tevil ediyor. İşte ilim bir mana değil mi? İlim rüyada süt olarak görünüyor. Rüya da alem-i misalin gölgesi olduğunu, gölgesi olduğuna göre demek ki çok manalar da orada temsil ediyor yani. Evet. Sadece şekil değil yani. Bambaşka bir alem. Alem-i misal. Elbette bu dünyadaki aynalar temiz olunca, kendileri temsil eden şeylerden etkilenmeyince, bu dünyadaki kötü şeyler, pislikler, şunlar bunlar, hatta şeyler, kesafetler aynaya intikal etmez yani. Alem-i misale intikal etmez. Orası daima temizdir, daima naziftir ve latiftir, değil mi?
Evet.
Yani o manayı şey yapıyor. Evet. Alem-i misale bir, diğer alemler de öyle.
Evet. Şimdi birinci şu anın sonundan bir paragraf okuyacağız hocam. Onunla ilgili sorularımız olacak. Acaba maddeden mücerret ve mualla ve tahdidi kayıt ve zulmeti kesafetten münezzeh ve müberra ve şu umum envar ve bütün ruh nuraniyat onun envar-ı kusiye esmasının bir kesif zilali ve umum vücut ve bütün hayat ve alem-i ervah ve alem-i misal nim şeffaf bir ayna-i cemali ve sıfat-ı muhita ve şuunat-ı külli olan bir zat-ı akdesin irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i muhitle tecelli-i sıfatı ve cilve-i efali içindeki teveccüh-i hadiyetinden hangi şey saklanabilir, hangi iş ağır gelebilir, hangi şey gizlenebilir, hangi fert ondan uzak kalabilir, hangi şahsiyet külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir. Bununla ilgili ilk sorumuz hocam, maddeden mücerret ve mualla cümlesini açabilir misiniz?
Şimdi malum bu paragraf konunun şey oluyor yani, bağlanması oluyor yani, neticesi oluyor. İşte kesif maddi şeylerin akisleri nasıl olur anlatıldı. Maddi nuranilerin akisleri nasıl olur, değil mi? Güneş, o da anlatıldı. Ruhan tam nuranilerinki nasıl olur, melekler, o da anlatıldı. Şimdi temsilden temsil bahsini, hakikate geçiriyor. Bu mahlukat alemindeki varlıklarda bunlar, bu külliyet görülürse, değil mi? Bir anda çok işler yapmak, çok yerde bulunmak görülürse, Cenab-ı Hak elbette bütün işleri birlikte yapar, hiçbir mani olmaz ona. Ona geçiliyor şu anda, yani sonuca geçiliyor.
Evet.
Sonuca geçirirken Cenab-ı Hakk'ın bazı sıfatları ve şuunatı zikrediliyor. Bir, maddede mücerret ve mualla. Değil mi?
Evet.
Ki maddede mücerret olunca, efendim söyleyeyim, mualla yüksek demek yani. Ulvi demek, ulvi. Mücerret de madde ile alakası yok yani. Madde ile izah edilmez onun varlığı. Maddi varlık izah edilmez demek. Bu maddi varlıklara biz ölçü alıp da Cenab-ı Hakk'ın zatını ve şuunatını anlayamayız. Kaldı ki maddi bir varlık olan güneşte bile, güneş bile bir anda birçok aynalarda çok işler yapabiliyor diye ikinci şeyde anlatıldı, değil mi? İkinci evet. Temessülde anlatıldı. Şimdi maddede mücerret üzerinde biraz zorlarım çünkü madde üzerinde çok şey oluyor, tartışmalar oluyor. Maddeyi fizikçiler enerjinin kesifleşmiş şekli diye şey yapıyorlar, tarif ediyorlar yani. Aslında enerji, çünkü maddeyi parçaladığınız zaman enerji oluyor, değil
evet.
mi? Yani atom parçaladığınız zaman enerji oluyor. Dolayısıyla madde diyorlar enerjinin kesifleşmiş, yani katılaşmış şekli diyorlar.
Evet, yoğunlaşmış.
Yoğunlaşmış şekli diyorlar. Ha. Şimdi böyle olunca Cenab-ı Hakk'ın bir ismi nur, bütün esması nurani. Biz onu şu madde aleminden şey yapamayız, idrak edemeyiz Cenab-ı Hakk'ın mahiyetini. Niçin? Çünkü bir defa maddeden bir sonra enerji var. Biz maddeye bakıp enerjiyi de dahi anlayamayız. Anlayabilir miyiz yani? Enerji mahiyetini.
Zor.
Maddeye bakıp yani. Bir taşa evet. bakıp orada enerji mahiyetini anlayabilir miyiz? Değil mi?
Evet.
Şimdi enerji deyince, enerji de Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatının bir tecellisi. İşte enerjiye geçsek, enerjiye bakıp da Allah'ın kudretini anlayamayız. Yani benzerlik yoktur yani. Nasıl madde ile enerji arasında bir benzerlik kuramazsak,
evet.
değil mi? Taşla enerji arasında ilgi kurabilir miyiz yani mahiyet olarak?
Yok.
Yok, kuramayız. Şimdi taşa bakıp nasıl enerji anlayamıyorsak, enerjiye de bakıp kudreti anlayamayız. Kudret de enerjinin, enerji de kudretin bir cilvesi, bir tecellisi. Yani bir insan Cenab-ı Hakk'ı haşa mahlukata benzetmeye kalksa, işte ya mahlukun kendine benzetecek, işte yapanlar olmuş mazide. Ondan bir adım öteye gelse enerjiye benzetecek haşa. Değil mi?
Evet.
Enerji de dediğin gibi kudretin bir cilvesi. Onu aşmak gerekiyor. Bu sefer kudrete benzetmiyor kalkacak. Kudret ise Cenab-ı Hakk'ın zatı değildir. Bir sıfatıdır yani. Cenab-ı Hakk'ın kudretten başka, değil mi? İlim, irade, hayat gibi diğer sıfatları da vardır. O halde kudret de Cenab-ı Hakk'ın zatını anlamakta haşa ölçü olmaz yani. Değil mi? O da bir sıfatların birisidir.
Evet.
O da bu kadar perde ötesinde Cenab-ı Hakk'ın zatı mülahaza edilmek gerekiyor. Buna da aklı beşer kafi gelmez yani. İnsan akıllı gidemez oraya kadar.
Evet.
Bunun için Cenab-ı Hakk'ın zatı düşünülmez. Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünmek şirktir buyurulmuş yani. Şirk yani. Ortak koşmaktır. Çünkü daha önce mi söyledik mi? Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında ne konuşulsa o insan aklının mahsulüdür. İnsan aklının mahsulüdür yani. O Allah değildir haşa. İnsan evet. Kendi aklının bir ürünüdür yani. Bir eseridir. Nasıl eliyle adam taştan, demirden put yapıyor. Değil mi? Nasıl o ilah olmazsa aklıyla da bir şey ne mülazesi o da aklının bir heykelidir. Aklın yaptığı bir heykeldir. O da ilah olamaz yani. O da Cenab-ı Hak hiçbir cihete benzemez. Çünkü akıl mahluktur. Onun yaptığı da mahluktur. Onun için yani maddede mücadeledir Cenab-ı Hak. Onun için hiçbir maddi alemine bakarak Allah'ın mahiyeti hakkında hiçbir şey söylenemez.
Evet. Leyse ke mislihi şey'un diyor ya.
Evet tabi. Leyse ke mislihi şey'un Allah'ın leyse ke hiçbir şey onun misli gibi olmadı yani. Mahalle kısaca böyle. Ayet-i kerime de geçiyor. Bu hiçbir şeyden biri de madde alemidir işte.
Evet.
Değil mi? Yani madde alemidir. Yani Cenab-ı Hak demek ki ne bu madde alemine benzer şey'üne madde alem girdiği gibi ruhaniyet de girer. Ruhaniyette de benzemez.
Evet.
Melekler de benzemez. Cinler de benzemez. Dolayısıyla bunlar hepsi mahluktur. Cenab-ı Hak hiç mahlukuna benzemez.
Evet.
Değil mi? İnsanlarda bunun küçük misali var ya. Mesela bir insan diyelim bir kitap yazıyor. Değil mi? Şimdi kitapla insan arasında münasebet kurabilir misiniz?
Benzemez.
Evet. Öteki insan da diyelim heykel yapıyor. Mesela diyelim bir çiçek yapıyor. Resim yapıyor. Resimle o adamın mahiyeti hakkında ilgi kurabilir miyiz?
Kuramayız.
Yani eser saniye benzemezse, katibine benzemezse değil mi? Mimarına benzemezse eser. Elbette ki mahluk, halika hiçbir cihete benzemez.
Evet.
Ayet-i Kerim bunu ifade ediyor. İşte dedin ki arada çok perdeler var. Madde, enerji, kudret ve diğer sıfatlar, şuunat ve zat. Biz sadece maddeyi görebiliyoruz.
Evet.
Evet, madde alemi ölçü alınmakla Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti hakkında konuşmak çok yanlış olur.
Üstad diyor ya, yani mahlukatla nispeti sadece hallakiyettir.
O kadar, he. Yaratmış.
Evet. Yine metinde geçen hocam, tahdid-i kayıt ve zulmet-i kesafetten münezzeh ve müberra ne anlama geliyor?
Tahdid-i kayıt, yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatları icraat gösterirken onu hiçbir şey kayıtlayamaz yani. Bu daha önce söylemiştik, sıfatları Cenab-ı Hakk'ın hem nihayetsiz hem mutlaktır.
Evet.
İşte bu kayıt mukayyetten geliyor yani. Allah'ın sıfatlarını hiçbir şey kayıtlayamaz. Çünkü niye kayıtlayamaz? Çünkü o kayıtlayıcı olan şeyi Cenab-ı Hak kendi yaratmıştır zaten. Değil mi?
Evet.
O yarattığı şey ki onu kayıtlayamaz yani. Yaratan o zaten. Değil mi?
Evet. Ha.
Bir de vücut mertebesi itibariyle çok aşağıda. Cenab-ı Hak vacip, değil mi? O mümkün. Mahiyet farklılığı sonsuz derecede. Bir de öyle kayıtlayamaz. Hani malum bunun en güzel örneği işte satıyor Röntgen şuanı misal veriyor başka bir konuda. Röntgen şuanı şu bedenimiz kayıtlayamıyor değil mi? İçeri giriyor.
Evet.
Ama elimiz kayıtlıyor. Niye? İkisi aynı cinsten. El içeri giremiyor ama Röntgen şuaya giriyor. Çünkü o daha latif.
Evet.
Daha latif. Bu da el de kesif, göğüs de kesif, maddi. Onun için bu bunu kayıtlıyor. Röntgen şuaya buna göre latif olduğu için bunu kayıtlayamıyor. Röntgen şuaya latif, letafette Cenab-ı Hakk'ın esmasının sıfatlarının çok çok geri değil mi?
Evet.
Bir tecelli, bir cilve nihayet. Allah'ın bir ismi nur, nur isminin çok kesif bir gölgesi diyoruz da bütün nuraniyete, ruhaniyete. Röntgen şuaya onlardan da daha aşağı değil mi? Onu madde alemi kayıtlayamazsa elbette Cenab-ı Hakk'ın icraatını hiçbir mahluk kayıtlayamaz. Çünkü zaten onu yaratan olur zaten.
Evet.
yaratan yaratıcı kayıtlayamaz.
Evet. 20. mektupta var ya, sani kainat, yani kainat cinsinden değildir. Cinsinden
değil,
evet. Mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. Öyleyse kainat dairesindeki manialar onu kayıtlamaz diyor. Yani.
Şimdi onu anlatmak için çalıştık. Mahiyeti. Evet. Değil mi? Şimdi elin mahiyeti maddi, göğsün mahiyeti de maddi. Onun için onu kayıtlıyor. Evet. Yani bakın, mahiyeti vacip, mahlukatınki mümkün. Evet. Mümkün vacibi kayıtlayamaz.
Evet.
Yani mahluk halıkı kayıtlayamaz.
Evet. Yine metinde geçen bütün nur ve nuraniyat onun esmasının bir kesif zilalı cümlesini nasıl anlamalıyız?
Şimdi bütün nuraniyet onun esmasının kesif bir zilali. Zilal gölge demek. Bu çok geçer Risale-i Nur'da. Yani gölgenin tarifini şöyle yapıyorlar. Gölge diyorlar, zattan haber verir ama zatın hiçbir zatın özelliklerini taşımaz. Yani gölgeyi bizim bildiğimiz gölge olarak da anlasak, ki mecazidir burada. Mecazi olarak kullanıyor. Hakiki mana değil. Hakiki manasını da alalım. Bir ağacın gölgesi var değil mi? Ve bir insanın gölgesi var. O gölge o zattan haber verir. Baktım gölgeye dedi, bu insan gölgesi, bu da ağaç gölgesi değil mi?
Evet.
Ama ne o gölge ağacın özelliklerine sahiptir, ne de bu gölge insan özelliklerine sahiptir. Evet. Ama ondan haber verir. Yani vücut mertebesi, yani varlık mertebesi itibariyle gölge zattan çok aşağıdır. Fakat ondan da haber verir. Bu manada tasavvufta da çok kullanılmış bu gölge tabiri. Ustadımız da çok kullanıyor ve büyük dersler çıkarıyor bize oradan. Şimdi mesela bir kitap bir alimin ilminin bir gölgesidir. Ondan haber verir. Ama alimin ilmi o kitaba benzemez. Benzer mi?
Benzemez.
İşte ayın ışığı da güneşin ışığının bir gölgesidir. Yani ondan haber verir ama mertebe itibariyle ondan çok aşağıdır. Burada gölge dedikleri mana bu. Yani ay ışığı gölgedir. Evet. Neye göre? Güneşin ışığına göre. Ondan geliyor çünkü. Ondan haber veriyor ama mertebe itibariyle, derece itibariyle ondan çok çok aşağı.
Evet.
Gölge bu manada kullanılıyor. Şimdi bütün nuraniyet da diyoruz dediğimiz, Allah'ın esması nuraniye. O esmanın nuraniyetine göre bütün ruhaniyet ve bütün nuraniyet bizim bildiğimiz, elektrikten tut, efendim, ruhtan meleğe kadar, hepsi Cenab-ı Hakk'ın esmasındaki nuraniyete göre gölgeye kadar zayıf kalıyorlar diyor.
Evet.
Değil mi? Bunları niye söylüyoruz dedim, cümlenin sonunu bağlayacak ki malum 16. sözün başındaki temsillerde az önce söyledik. İşte kesif maddiler geçti, maddi nurana geçti, melekler geçti. Sanki meleklere burada işaret ediliyor.
Evet.
Temsildeki meleklere. Cebrail Aleyhisselam diyor bir anda çok yerde bulunur. Cebrail Aleyhisselam nurani bir varlıktır ama Cenab-ı Hakk'ın esmasının nuraniyetine göre kesif bir gölge kadardır. Onda bu özellikler olursa,
evet,
bir anda milyonlarca yerde bulunursa Allah'ın esması sıfatı elbette bir anda hasicle yapabilir diye.
Evet.
Oraya gelecek konu yani.
Evet. Yine metinde geçen umum vücut ve bütün hayat ve âlem-i ervah ve âlem-i misal'nin şeffaf bir aynayı cemali hakikatını rahat anlaşılacak şekilde izah eder misiniz?
Bu da yine yukarıya benziyor. Orada esma geçti. Burada nim şeffaf bir aynayı cemal geçti.
Evet.
Sanki bir üstte esma geçince bunun sıfat olması veya zat olması daha fazla düşünülebilir yani. Değil mi?
Evet.
Yani Cenab-ı Hakk'ın zatının cemaline göre, sıfatların güzelliğine göre, cemaline göre bütün vücut, nuraniyet, ruhaniyet değil mi?
Evet.
Çok yarı şeffaf bir ayna gibi kalır. Yani yarı şeffaf bir ayna nasıl net göstermezse eşyayı değil mi?
Evet.
Yarı şeffaf. Bütün bu ruhaniyet, nuraniyet, vücut diyor, tümü, hayat Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının güzelliğine göre, esma, zatının güzelliğine göre onu gösterme noktasında çok yarı şeffaf bir gölge gibi kalır diyor. Tabi oradaki sıralama da önemli. Önce vücut sayıldı, varlık.
Evet.
Çünkü Üstad diyor, vücut nurdur, Adem zulmettir diyor.
Evet.
Yokluğa göre varlık, varlık bir şeydir. Nuraniyet dan bir hisse taşır dedim değil mi?
Evet.
Yokluk çünkü tamamen zulmet. Var oldu mu? Ha. Şimdi varlık içerisinde de hayat dedi mi? Taşa göre de hayat sahipleri daha ileri bir mertebede değil mi?
Evet.
Nuraniyet noktasında. Daha ileri noktada. Ruhlar daha ileri noktada. Alem misal değil mi? Daha latif, daha böyle geçince bunların tümünü Üstad misal vermiş hocam sanki. Yani vücuttaki nur, hayattaki nur, Ervah'taki nur, yani ondaki tecedin esma şey, nuraniyet ve alem-i sadeki nuraniyet tümün topla diyor. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının cemalinin diyor, nuraniyetine göre, güzelliğine göre ancak yarı şeffaf bir ayna gibi kalıyor diyor.
Evet.
Yine konu aynı noktaya bağlanacak yani. Orada esma, burada sıfat sanki. Onun tecellisine mani yoktur, bir anda hassiz işleri birlikte görebilir mevzu. Oraya doğru gidiyor değil mi?
Evet.
Cenab-ı Hak hakkında bazı tavsifatlar yapılıyor burada.
Evet. Sıfat-ı muhita ve şuunat-ı külliye olan bir zat-ı akdesin irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i muhitle tecelli-i sıfatı ve cilve-i efali içindeki teveccüh-i ehadiyetinden hangi şey saklanabilir? Hangi iş ağır gelebilir? Hangi şey gizlenebilir? Hangi fert ondan uzak kalabilir? Bu cümlenin de özellikle sıfat ve şuunatın külliyeti ve ehadiyetin teveccüh noktasından açıklanmasını istinam ediyoruz.
Sıfatı muhita, şuunatı külliye, öyle geçti.
Evet, sıfatı muhita, şuunatı külliye olan.
Şimdi muhit, ihate eden demek, kaplayan demek. Bunu vahidiyet anlatırken de söylemiştik başka programda. Tekrar edelim. Muhit ihate eden demek. Kaplıyor mesela. Hava şu anda değil mi? Hepimizi ihate etmiş. İhate etmiş. Onun için bir kişinin solunum yaptırmakla milyarlarca kişi arasında hava için fark var mı?
Yok.
Yok. Çünkü muhita ihate etmiş çünkü kaplamış. Güneşin ışığı mukabilindeki eşyayı kapladığı zaman ona bakan yüzünü dünyanın kapladığı zaman o da muhit oluyor. İhate etmiş oluyor. İhate edince orada dağla taşın farkı var mı?
Yok.
Yani güneş dağı mı rahat aydınlatır, taşı mı? Değil mi? Ve fertle nevin farkı var mı? Bir insanı mı rahat aydınlatır diyelim, dünyanın bu yüzüne farazı 3 milyar insan varsa, 3 milyar insanı mı rahat aydınlatır? Değil mi?
Evet.
Şu bir ağacın bütün ağaçları mı? Böyle bir soru sorulmaz çünkü muhit oldu mu kolaylık hasıl oluyor yani. İhat muhita, sıfatı muhita Cenab-ı Hakk'ın. Hava muhit olunca kolaylık oluyor, güneşin ışığı muhit olunca, İhat edince, kaplayınca kolaylık hasıl oluyor. Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları, bütün eşyaya muhit. O halde onun ihat ettiği saha ki bütün mahlukattır zaten. O saha içerisinde büyük, küçük, az, çok, uzak, yakın değil mi? Farkı olmaz.
Evet.
Sıfatın muhita oluşu kolaylık. Bir de şuunat-ı külliye. Cenab-ı Hakk'ın işte bütün işleri külli oluyor yani. Daha önce söylemiştik onu kısmen. İnsan iradesi cüz'i bir anda bir iş yapabiliyor değil mi?
Evet.
Ama Cenab-ı Hakk'ın iradesi külli, onun için sonsuz işleri birlikte yapabiliyor. Burada irade sıfat malum. Onu anlatmıştık daha önceki programda. Burada şuunata geçiyor. Şuunat da külli diyor usta. Nasıl evet. İrade külli ise, bir anda hassiz işleri birlikte irade ediyorsa, kudreti külli ise, bir anda hassiz işleri birlikte yapabiliyorsa, şuunatı da külli Cenab-ı Hakk'ın. Şimdi şuunat nedir tabii? Bu nokta da nurlarda çok geçer. Şuunatın tam karşılığı yok yani. Cenab-ı Hak hakkında lügat manası şe'nin çoğulu şuunat. Şe'nin içinde hal ve kabiliyet manası veriyor. Kabiliyet, birinci manası kabiliyet. Sonra şe'n hal manası veriliyor. Bu ikisi de Cenab-ı Hak için tam kullanılamıyor yani. Tutmuyor yani tabiri caizse. Yerleşmiyor tam yani. Onun için lügat manası vermekten çok örneklerle açıklamaya çalışalım. Şuunata şöyle demek sanki doğru olur. Çünkü Üstad o sıralamayı koymuş. Zat şuunat değil mi?
Evet.
Sonra sıfatlar geliyor. Böyle olunca o zaman şuunat sıfatları icraata sevk eden şeyler. Sevk eden yine haller diyeceğiz. Tam diyemiyoruz. Anlayabiliyor muyum?
Evet.
Mesela diyelim ki insanlardan bir misal verelim. Diyelim mesela bir fakire acıyorsunuz değil mi? Bu acımak bir şeyindir, bir haldir yani.
Evet.
Acıyorsunuz değil mi? Sonra ne yapıyorsunuz? Elinizi cebinize koyup sokup para veriyorsunuz değil mi? Bu fiildir bu. Para vermek fiildir, sadaka vermek. Bu fiili tecelli ne sevk etti? O acıma duygusu. Demek ki o irade ediyorsunuz ki bir sadaka vereyim, irade. Kudretin elin cebe sokulması kudret değil mi? İradeyi de, kudreti de tecelliye sevk eden ne oldu? Acıma duygusu.
Evet.
Şimdi Cenab-ı Hak da malum buyuruyor ki bir hadis-i kutsi de Hep biliniyor zaten. Çok yaygın bir şey. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeye muhabbet ettim. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeye muhabbet ettim. Yani bilinmek istedim diye tercüme ediliyor bu da. Yani Arapça aslında uygunu, bilinmeye muhabbet ettim ve mahlukatı yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki mahlukatı yaratmaya Cenab-ı Hak hakkı karar verirken, yani iradesi, kudreti mahlukatı yaratmaya taalluk etmeden bir önceki safha ne oluyor? Bilinmeye muhabbeti, bilmek istemek. Bu da şuunattır işte. Anlıyor musun? Şuunat. Şuunat için üstadımız şöyle bir şey de kullanıyor. Rubiyet, halikiyet, malikiyet, hakimiyet gibi diyor ifadeler diyor, tabirler. Cenab-ı Hak hem esma hem sıfat hem şuunatına işaret eder diyor. Şimdi mesela halk, yaratma örnek verelim. Halk yaratmak demek değil mi?
Evet.
Bu nedir? Fiildir yani. Yaratmak bir fiildir. Yaratma fiili. Halk. Halık nedir? İsim. Değil mi?
Evet.
Halık isim. Halk yarat. Peki halikiyet nedir? Yaratıcılık. İşte bu bir şendir işte. Cenab-ı Hak'ın yaratıcılığı vardır. Hiç mahlukatı yoktu. Cenab-ı Hak vardı ama onun halikiyeti vardı. Ama halik ismini tecelli ettirmemişti.
Evet.
Ve mahlukat ortada yoktu ama halikiyeti vardı. Mesela rubiyet o da bir şendir yani değil mi? Bütün alemleri Allah terbiye etmiş. Hiç alemler yokken, hiçbir şey terbiye etmemişken Allah'ın rubiyeti, terbiye ediciliği vardı. Bu terbiye edicilik de bir şendir yani. Anlayabiliyor muyum?
Evet. Ha.
Bu terbiye ediciliğini Cenab-ı Hak tecelli ettirmek dileyince mahlukatı yarattı ve terbiye etti. Halikiyetini tecelli ettirmek dileyince değil mi? Mahlukatı yarattı ve işte halikiyetini, halik ismini onlara gösterdi. İşte ilahir. Yine bir misal verecek olursak, mesela lütuf ve kahır da şendir yani değil mi? Lütuf.
Evet.
Kahır bu da şendir yani, haldir yani bizde. Cenab-ı Hak için şen diyoruz. Cenab-ı Hak lütfunu tecelli ettir demiş de bu kadar nimetlerle insanları efendim besliyor, rızıklandırıyor değil mi? İşte hayat veriyor, şifa veriyor ilahir. Buna hep lütfun tecellileri. Kahrını tecelli ettiği zaman da işte malum. Kahrediyor ve zelil ediyor. Azaba düşer ediyor. Peki bu azap vermeyi de efendim söyleyeyim, lütuf yapmayı da şey, nimetlendirmeyi de tecelliye sevk eden nedir? Kahır ve lütuf değil mi?
Evet.
Demek bunlar şuunat oluyor. Bunlardan işte o tecelliler ortaya çıkıyor ve ondan da işte netice olarak azap ve nimetlendirmek çıkıyor. Daha ileri gidecek olursak cennet ve cehennem çıkıyor.
Evet.
Değil mi? Bu saat ne diyor? Lütuf ve kahır birer tecelligahıdır cennet ve cehennem. Evet. Lütuf ve kahır şen oluyor. Değil mi? Kahretmek ve lütfetmek fiil oluyor. Değil mi? Lütuf ve kahırın kendisi şuunat oluyor.
Evet.
Kahretmek de değil mi? Lütfetmek de değil mi? Bu fiil oluyor. Kahar ve latif de isim oluyor. Cennet ve cehennem bunun tecelligahları oluyor. Tecelli evet. Yerleri oluyor.
Evet.
Şuunat bu. Ha bunlar da umum işte. Bunlar da umum ne? Nasıl diyorsun? Külliye değil mi? Rubiyet külliye.
Şuunat külliye.
Yani mesela rubiyet ne dedik? Şuunattandır dedik. Şimdi Rabbül Alemin'de rubiyet geçtiği için onu örnek verelim. Bunun külli olması ne demek? Hassiz eşyayı birlikte sırada değil de birlikte terbiye eder. Bu külliye oluyor işte.
Evet.
Yani külli olmak tek tek değil de birlikte terbiye etmek. Mesela şimdi bir mimar diyelim Sinan köprüdeki taşları ayrı terbiye ediyor. Camideki taşları ayrı terbiye ediyor değil mi? Hamamdaki taşları ayrı terbiye ediyor. Onların birinden köprü, birinden hamam, birinden işte şu çıkıyor. Ama bunları sırayla yapıyor. Değil mi?
Evet.
Aynı anda hem efendim cami hem köprü hem hamam yapabiliyor mu? Yapamıyor. Evet. Çünkü insan iradesi cüzi, kudreti cüzi. Terbiyesi o taşları terbiye etmesi Sinan'ın sırayladır. Ama Cenab-ı Hakk'ın elementleri terbiye ederek unsurları, elementleri işte havayı, suyu, güneşi, ilahir, toprağı terbiye ederek işte çiçekleri, böcekleri, insanları, diğer hayvanları yaratması sırayla değil, birlikte yapıyor.
Değil evet.
Mi? Bunun en güzel örneği bir ağaçtaki yaprakların birlikte açması. Değil mi? Bir ağaçtaki yaprakla sırayla açmıyoruz. Bakıyorsun size zaman geldi, çiçekler birlikte açtı, yapraklar birlikte açtı. Dolayısıyla bu rubiyet-i külliyeye bir ağaç buna örnek olur yani. ağaçtaki yaprakların, çiçeklerin birlikte açmasını, büyümesini, terbiye görmesini örnek alıp bunu bütün ağaçlara, bunu bütün canlılara, sonra bütün yıldızlara teşmil edebiliriz. Allah'ın rububiyeti külliyedir. Evet. Yani şunat-ı külliye bu demek.
Bir de ikinci ifade, teveccüh ehadiyetinden.
Yani bu terbiyeti her mahlukuz. Cenab-ı Hak ayrı bir şey var, teveccüh var. Buna daha önce programda söylemiştik. Yani o mahlukun kabiliyetine göre onda esma tecelli ettiriyor.
Evet.
Değil mi? Yani o teveccüh ehadiyet o. Vahidiyet ehadiyeti anlatmıştık geçen programda.
Evet.
Bütün sıfatları her şeyi ihat ediyor, bu vahidiyet. Ama o ihata dairesindeki her mahlukla da onun kabiliyetine göre özel bir teveccüh var Cenab-ı Hakk'ın.
Evet.
Değil mi? Taşa teveccühü onu yaratmış. Ama bir ağaca teveccühü ona yarı canlılık vermiş. Değil mi?
Evet.
Ona işte yarı hayat vermiş. Güneşi, ayı, toprağı, suyu ona hizmet için kerretmiş. Bir hayvana teveccühünde ona göz vermiş, kulak vermiş, mide vermiş. Değil mi? Değişti yani.
Evet.
Onun kabiliyetine göre onda başka isimler tecelli ettiriyor. Onun her derdi bizzat ilgileniyor. İnsan ise bütün dualarına, herkesin dualarıyla bizatihi toptan değil, her duaya özel tabiri caizse cevap vermesi, her mahlukun her ihtiyacıyla bizzat ilgilenmesi, onun kabiliyetine göre gerekli olan cihazatı bizzat vermesi, teveccüh hadiyet oluyor.
Evet.
Hatta Allah'ın zatının birliği demek, tekrar ederim. Vahid, Allah'ın sıfatlarının ortağı olmaması demek. Sıfatlarında şeriki olmayışı ehadiyet.
Vahidiyet.
Vahidiyet. Zatında şeriki olmayışı ehadiyet.
Evet.
İşte bunun bir tecellisi de her zatla Cenab-ı Hak bizzat ilgileniyor. Her zatla, her mahlukunla bizzat ilgilenmesi de yani biri diğerine mani değil. Zaten konuya bağlayacak olursak teveccüh ehadiyette hiçbir şey gizlemez. Yani her şeyle tek tek ilgilenir. Biriyle ilgilenmesi, diğerle ilgilenmesine engel olmaz.
Evet.
O demek. Evet.
Programımızın son sorusu hocam, metnin sonuna geçti ya, hangi şahıs külliyet kesmetmeden Allah'a yaklaşabilir? Külliyet kesmetmeyi nasıl anlamalıyız?
Evet. Külliyet kesmetme biraz geniş bir konu.
Evet.
Şimdi isterseniz bir dakika programına bırakabiliriz. Çünkü olur sonuna hocam. Geldikse evet. Bunu aceleye getirmeyelim.
Olur hocam. Gelecek hafta konuşalım.
Tabii, aceleye getirmeyelim.
Peki hocam, ağzınıza sağlık. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 16. söz ile ilgili sorularımızla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.